Melekler korusu bir prova yapıyorlardı. Ve oradayken genç bir melek, baş melek Cebrail'e bir soru sordu. Cebrail amca dedi. İşte provalar çok iyi gidiyor. Neredeyse hazırız bu konser için. Ama peki söyle bakalım kime söyleyeceğiz bu güzel ilahileri? Yani seyirciler kim olacak? Krallar mı olacak? Çok zengin ve önemli adamlar mı olacak orada? Kimlere söyleyeceğiz bu ilahileri? Ve baş melek Cebrail iyi bir soru yavrum dedi. İşte biz çobanlara söyleyeceğiz. Ne? Yani yavru melek biraz üzüldü. Yani bunca emek, bunca hazırlık çobanlar için mi? Yani çobanlar neden önemli? Aa, iyi bir soru diyor Cebrail amca. Sana bir anlatayım mı? Anlat lütfen Cebrail amca. Peki o zaman gel otur şöyle. Sana bir anlatacağım. Herkes biliyor ki Cebrail amca çok güzel hikayeler anlatabiliyor. O zaman herkes hazırlıklı bekliyorlardı. Ve şimdi Cebrail amca başlıyor hikayesini. Başlangıçta yüceler yücesi yeri ve göğü yarattı. Ve hayvanları, kuşları, balıkları yarattıktan sonra insanoğlu da yarattı. Ve yüceler yücesi bir baktı. İlginçtir ki insanoğlu aslında koyunlara çok benziyor. Benziyor muyuz? Onun daha saçları var. Neyse. Çok benziyorlar. Çünkü koyunlar çok kolayca doğru yoldan saptırabilirler. Aynen öyle insanoğlu. Koyunlar çok saf. Onları yok etmek isteyeni usulca takip ediyorlar. Nereye gidiyoruz? Kesime. Peki geliyorlar, kesiliyorlar. Tıpkı insanoğlu gibi. Ve koyunlar aslında sürüden ayrılıp kafalarına göre takılıyorlar, değil mi? Yani ne istiyorlar? Doymak. Oh, çimler çok yemyeşil, onlardan yiyeceğim. Sonra oradaki çimler daha da güzel, oraya gideceğim. Ve işte kafalarına göre sürüden ayrıldım, kaybolmuştum. İnsanoğlu gibi. Biz de öyleyiz. O zaman Tanrı düşündü. Ne lazım bu insanlara? Bir çoban lazım. Onlara bir çoban vereceğim diye karar verdi yüceler yücesi. Sonra milletten önce 1000 yılında Murat abinin okuduğu gibi Tanrı aradı. Bir çoban bulmak için. Şimdi bir çoban nerede bulunuyor? Aslında çobanların başkentinde, Betlehem'de. Betlehem'de çobanlar var. Oranın mesleği odur. Değil mi? Bugün Türkiye'de çobanlar nerede bulunuyor? Nerede bulacaksın abi bir çoban? Erzurum, Kars. Tamam mı? Köyde. İşte Betlehem tıpkı onun gibi bir köydü. Neden? Çünkü Kudüs'e yakın. Tamam mı? Ve Kudüs'te tapınak vardı ve sürekli kurban gerekiyordu. O zaman Betlehem'de kuzular yetiştiriyordu. Ne için? Tapınak için, bir kurban için. Tamam mı? Sen büyüyünce kuzun ne olacaksın? Kurban olacaksın. Hayırlısı olsun. O zaman Tanrı Betlehem'e gitti. Orada bir tane çoban çocuğu buldu. İsmi Davut. Bu çocuk çalışkandı, yetenekliydi. Tanrı dedi ki sen halkıma kral olacaksın. Ya ben bilmiyorum ki Tanrı dedi ki, koyunlara nasıl çobanlık ettiysen, halkıma aynı şekilde davranacaksın. Çünkü bir çobanın aslında dört fonksiyonu vardır. Nedir bu dört fonksiyon bir çobanın? Toplamak, değil mi? Yani sürüyü bir araya getirmek. Bir çoban burada, bir koyun buradan, bir koyun buradan, bir sürü hale getirmek. Kayırmak, gütmek, ilgilenmek. Korumak, bütün düşmanlarından korumak. İşte ayı geliyor, kurt geliyor, aslan geliyor, kuzulardan yemek istiyor. Onları döveceksin, yok edeceksin. Ve öncülük etmek, onları belli bir yere götürmek. Ve işte aynen öyle Davut bu dört fonksiyonu yerine getirdi Tanrı'nın halkı için. Dağılmış olan halkını topladı. Onları kayırdı, merhamet etti. Güttü, pekiştirdi. Onları korudu, bütün düşmanlarını yok etti. Çünkü Davut bir savaşçıydı. Ve onları yeni bir yöne doğru öncülük etti. Çobanlık işte budur, bu dört fonksiyon, tamam mı? Sonra Tanrı Davut'tan hoşnut kalarak ona bir vaatte bulundu. Şöyle dedi, Murat abinin dediği gibi. Sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Ve onun krallığı sonsuza kadar sürecek dedi Tanrı. Senin soyundan. Ama ne yazık ki Davut öldüğünde onun çocukları ona benzemediler. Yani çok iyi değildiler. Neden? Çünkü kralcılık biliyorlardı ama çobancılık bilmediler. Onlar sarayda yetiştirdiler. O zaman halk günahlarından ötürü dağıldılar. Adeta yok oldular. Düşmanlarına maruz kaldılar. 300 yıl sonra, milattan önce 700 yılında Tanrı peygamber Mika'ya bir peygamberlik sözü verdi. Dedi ki, ama sen ey Betlehem Efrata, bak aynı köyden bahsediyor. Çobanların köyü. Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, neden önemsiz? Çünkü oradaki meslek çobanlık. Pek önemli bir meslek değil. İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Yani büyük bir önder senden, bu köyden çıkacak dedi Tanrı. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. Bu ilginç. Bu köyden çıkacak ama aslında onun kökeni zamanın başlangıcına dayanır. Bu adam ezeli bir adam, başlangıçsız bir adam. Nasıl oluyor? Nasıl olabilir? Peki yavrum şu ana kadar anladın mı diye soruyor başmelek Cebrail. Evet amca anladım diyor işte yavrum. Bilmiyorum yani melekler yaşlanabilir mi bilmiyorum. İşte neyse. Şu ana kadar neler gördük, neler öğrendik? Gördük ki gelecek olan Davut'un soyundan gelecekti ve Betlehem'de doğacaktı. Şunları öğrendik şu ana kadar değil mi? Peki o zaman. Milattan önce 585 yılında, yani 215 yıl sonra, Tanrı bir kez daha konuştu. Bu sefer peygamberi Hezekiel aracılığıyla konuştu halka. Egemen Rab şöyle diyor, ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım diyor Tanrı. Bak, ben bir çoban göndereceğim demiyor Tanrı. Ben bizzat geleceğim, kendim ilgileneceğim artık. Yani artık işte bu görevi, bu önemli görevi başkasına vermeyeceğim. Ben kendim geleceğim, koyunlarımla ilgileneceğim diyor Tanrı. Ve ne yapacak? Bu dört fonksiyonu yapacak. Toplayacağım diyor. Bak, dağılmış koyunlarının arasındaki bir çoban sürüsüyle nasıl ilgilenirse, ben de koyunlarımla öyle ilgileneceğim. Bulutlu karanlık bir gün dağılmış oldukları her yerden onları kurtaracağım diyor Tanrı. Bak Tanrı aslında burada koyunlardan, kuzulardan bahsediyor mu? Tabii ki de hayır. Ne işi var koyunlarla, kuzularla? Bu bir mecaz, değil mi? Tanrı insanlardan bahsediyor. Ne diyor? Ben geleceğim, insanlara çobanlık edeceğim diyor Tanrı. Ve ne diyor? Toplayacağım, sonra kayıracağım diyor Tanrı. Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim diyor Tanrı. Yaralının yarasını saracak, zayıfı güçlendireceğim diyor Tanrı. Neden? Çünkü biz bazen yaralanıyoruz. Hayat zor ya. Biz bazen hayal kırıklığına uğruyoruz. Biz bazen yolumuzdan sapıyoruz, kayboluyoruz. Bir sürü kaybolmuş insanları tanıyorum. Aslında biz balayımızda Afganistan'a gittik. Neden sorma. Ama gittik işte Afganistan'a eğlenmek için. Balayımızı kutlamak için, tamam mı? Ve oradayken, bir köydeyken, tek yabancı biziz, tamam mı? Herkes Afganistan'la şöyle turbanla falan. Ondan sonra işte bir Avustralyalı çift oradan geçiyor. Tıpkı hippie gibi, tamam mı? İşte içiyorlar, içiyorlar, geziyorlar. Serseri bir mayın gibi, tamam mı? İşte nereye gittiklerini bilmiyorlar, amaçları yok, hedefleri yok. Merhabalar dedik. Wow, siz de İngilizce biliyorsunuz. Harika, sizinle bir konuşalım. Eşimden sıkıldığımdan değil tabii ki de. Sadece sizinle bir konuşalım, tanışalım. İşte nereden geliyorsunuz? Yani işte buraya geldiniz. Nereden geldiniz? Biz bilmiyoruz da. Peki, nereye gitmek istiyorsunuz? Biz bilmiyoruz da. Peki, şimdi nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Hayır, neredeyiz? Tamam mı? Yani işte geziyorlar. Serseri. Ama aslında bunlar gibi bir sürü insan tanıyorum İstanbul'da. Tamam mı? Yani nereye gidiyorsun? Ne için yaşıyorsun? Yaşamının amacı nedir? Hedefin nedir? Zengin mi olmak? Yani kariyerinde başarılı mı olmak? Nereye bir planın var mı? Bir amacın var mı? Ve işte diyor ki Tanrı, koyunlar gibi işte gittin, oraya gezdin, wow, kayboldum. Nereden geldiğimi bilmiyorum, nereye gideceğimi bilmiyorum, kaybolmuşum. Tanrı diyor ki geleceğim, toplayacağım, sürüme dahil edeceğim, kayıracağım. Sonra diyor ki koruyacağım Tanrı, ben de koyunlarımı kurtaracağım. Artık çapul malı olmayacaklar. Bu Tanrı'nın sözünden. Güzel bir çeviri bence. Ve öncülük edin. Yani çapul malı olmayacaklar. Ve Tanrı diyor ki öncülük edeceğim. Onları ulusların arasından çıkaracak, ülkelerden toplayacak, kendi yurtlarına geri getireceğim. Yani onlara bir öncülük edeceğim, güzel bir yere götüreceğim diyor. Bu vaatler Mesih'ten önce 585 yılında, milattan önce. Tanrı diyor ki bunu bizzat yapacağım. Ben geleceğim, ilgileneceğim. İnsanoğlu benim için o kadar değerli ki kendim gelip kendim onlara çobanlık edeceğim diyor Tanrı. Ve bekliyoruz 585 yıl kadar bekliyoruz. Ve sonra bebek doğuyor. Davut'un soyundan. Çünkü annesi Meryem ve annesinin nişanlısı Yusuf Davut'un soyundan geldi. Tıpkı vaat dediği gibi. Betlehem'de doğuyorlar. Yani çobanların başkentinde doğuyorlar. Ve bu gelecek olan o zaman Tanrı'nın vaat ettiği çoban mı oluyor? Ve biz biliyoruz ki Mesih dünyaya o zaman bir çoban olarak geldi. Bu yüzden melekler korusu kime bu haberi duyurdular? Çobanlara, Betlehem'in etrafındaki o çobanlara. Sizin baş çobanınız geldi. O sizdendir. Siz gidin onu görün. Çünkü o sizin için geldi, sizdendir diye ilan ettiler. Ve Mesih dünyaya Tanrı'nın çobanı olarak geldi ama aynı zamanda Tanrı ne dedi? Ben kendim geleceğim. O zaman aynı zamanda Mesih bir şekilde Tanrı'nın kendisidir. Tanrı bizzat geldi. Yani bu görevi, bu değerli görevi başkasına devretmedi. Dedi ki ben geleceğim, ilgileneceğim. Ve çobanlığın dört fonksiyonu Mesih gerçekleştirdi. Kaybolanı buluyor ve topluyor, bir sürüye dahil ediyor. Bugün aramızda arkadaşlarımız var. Yani geçen yıl 12 ay önce kaybolmuştunuz. Nereye gideceğini bilmediniz. Ama Tanrı sizi buldu, buraya getirdi, bu aileye dahil etti, bu sürüye. 1. Petrus 2:25. Çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz. Şimdi ise canlarınızın çobanına ve gözetmenine döndünüz. Soru soracağım, sen kaybolmuş musun? Yani nerede olduğunu, nereye gideceğini biliyor musun? Çobanımız biliyor. Yani bir koyunun işi bilmek değil. Bir koyunun işi takip etmek. Kimi takip ediyorsun? Ona gel, Mesih'e gel, çobana gel, onu takip et. İkinci fonksiyon neydi? İhtiyaç olanları kayırır. Yeni Antlaşma'da şöyle bir vaat var. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Çünkü o sizi kayırır. Yaralandın mı? O seni iyileştirmek istiyor. Duygusal olarak, fiziksel olarak. Sana şifa vermek istiyor. Biz buna inanıyoruz. Bu yıl mucizeler gördük. Bugün bile hastaysan senin için dua etmek istiyoruz. Çoban gelsin, iyileştirsin. Üçüncü fonksiyon nedir? Kurtarmak, korumak. Güçlü bir şekilde. Ve Mesih de kuzularını kurtarıyor. Yani Betlehem'deki kuzular aslında ne için yetiştirdiler? Ölmek için, ölüm için. Kurban olarak sunulmak için, tamam mı? Çok güzel bir hayat planları vardı, tamam mı? O zaman diyelim ki tamam, çoban onları ayıdan, kurttan, aslandan korudu. Ne için? Yine de ölecekler. Yine de ölecekler. Ölüm kaçınılmaz, vazgeçilmez bunlar için. Aynı şey geçerli bizim için. Yani tamam, Allah seni korusun diyebiliriz de. Belki hayatını yani uzatabilir. Belki ölümünü yani erteleyebilir ama yine de öleceksin. Değil mi? O kaçınılmaz. Allah seni korusun tabii ki, sana uzun bir hayat versin ama yine de bitecek. Bu kuzular gibi. Ama burada Mesih'te harika bir şey var. Çünkü Mesih dedi ki ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Ya bu aslında saçma. Ayet olduğu biliyorum ama yine de saçma. Bir çoban bir kuzu için canını verir mi? Tabii ki de hayır. Vermez. Bir insan, bir hayvan hayatını verir mi? Hayır. Neden hayır? Neden saçmalık? Neden mantıksız? Çünkü bir çoban çok daha değerli bir kuzudan, bir koyundan, değil mi? Yani belki bir çoban eşittir 1000 tane kuzu olabilir. O zaman ben iyi çoban koyunları uğruna canını verir aslında mantığımıza uymuyor. Ama Mesih burada ne diyordu? Kendi ölümünden bahsediyordu. Kendi çarmıh üzerindeki ölümünden bahsediyordu. Ve ne dedi? Dedi ki çoban aslında bir kuzu olacak. Kurban kuzusu olacak. Yahya Mesih'i gördüğü zaman ne dedi? İşte dünyanın günahları ortadan kaldıran Tanrı kuzusu dedi. Ve Tanrı bir kurban, İsa Mesih bir kurban kuzusu oldu. Ve öldü bir kurban olarak. Şimdi kurbanın fonksiyonu nedir? Ya eski Yahudiler için şöyledi. Benim günahlarım var. İşte burada saf, günahsız bir hayvan, zavallı hayvan, tamam mı? O zaman ben ellerimi onun üzerine koyacağım. Sanki bütün günahlarım ona yüklemiş oldum. Ona aktarmış oldum. Onu keseceğim. Benim günahlarım yok oldu ve ben temizim. Ama burada bir sorun var. Yarın bir kez daha günah işleyebilirim. Başka bir kuzu bulmak lazım. Her gün kurban sunmak gerekiyor, değil mi? O yüzden Betlehem zengin bir köydü. Çünkü sürekli kuzular satıyorlardı tapınağa. Orada yaşamak mantıklı. Şimdi Mesih dedi ki ben ilk ve son kurban kuzusu olarak hayatımı vereceğim çarmıhta. Bütün dünyanın günahları bana, benim üzerime gelsin. Ben yükleyeceğim, ben omuzlayacağım. Ve ben kesilince bütün dünyanın günahlar ortadan kalkmış oldu. Yok oldu. O zaman çoban bir kuzu oldu. Bu mantıksız. Daha da mantıksız, yüceler yücesi. Yaratılmayan yaratıkların yerine geçti. İnsanoğlunun yerine geçti. Bizim yerimize geçti ve öldü bizim için. İnanılmaz bir müjde. Çoban kuzu oldu. O zaman kurban kesmeye artık gerek kalmadı. Ve artık ölmemize gerek kalmadı. Yani bu Betlehem'deki kuzular artık yani kurban olarak sunulmayacaklardı. Yani onlar başka bir şekilde yaşayacaklardı. Biz de aynı şey geçerli bizim için. Mesih bize ölüm için bir çözüm sundu. Ölüm için bir artık Mesih'teysen ölmeyeceksin. Wow. Tabii ki fiziksel olarak öleceğim de sonra dirileceğim ve onunla birlikte sonsuzlara kadar olacağım. Ve çobanlığın dördüncü fonksiyonu neydi? Öncülük etmek. Mesih bizi bir yere götürüyor. Nereye götürüyor? Ölümden dirildikten sonra beni takip et dedi. Neden? Çünkü ölümden geçti. O yolu biliyor. Ölümün diğer tarafından çıktı ve sonsuzlara kadar Tanrı'nın ülkesine gitti. Biz de onu oraya kadar takip edeceğiz. Bizi sonsuz rahata kavuşturur. Bir koyunun asıl isteği nedir? Rahat bulmak. Çimler yemek. Sakin pak suların kıyısında oturmak. Mesih bize canlarımız için rahat getiriyor ve bizi oraya götürüyor. Ve o ülke hakkında, o yer hakkında şunu okuyacağım. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahta oturan işte her şey yeniliyorum dedi. Tanrı her şeyi yeniliyor. Mesih bizim çobanımız olarak bizi oraya götürmek istiyor. Ölüm vadisinden geçeceğiz, öleceğiz, dirileceğiz ve onunla birlikte olacağız son gün.